وين انت يا حمدان امك تناديك وراك ما تسمع شكايا ونداية يا مسند.
İstikametten çıkan toplumlar neden çıktılar? Kimi nefsine uydu, gerek insan gerek toplum. Kimi nefsine uyduğu için, kimi şeytanına uyduğu için, kimi ideolojilere uyduğu için, kimi atalarına uyduğu için, kimi zanlara uyduğu için. Zan ne diyor? Zanlara göre davranırsan saparsın. Neren zayıfsa seni oradan saptıracaklar.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَاُفَوِّدْ وَاَمْرِ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اللّٰهُمَّ آمِينَ. Kıymetli kardeşlerim, Ahkaf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle müminleri tarif ederken, sırat-ı müstakim üzere gidenleri tarif ederken اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Onlar öyle kimselerdir ki Rabbimiz Allah derler, sonra da istikameti tuttururlar. İstikametten ayrılmazlar. İstikamet üzere bir hayat boyu devam ederler. İstikamet mevzuu üzerinde geçen hafta uzun uzun durmuştuk. İstikametten sapanlar hem inanç alanında hem amel alanında hem farzlarda ve haramlarda hem iman esaslarında, hayat düzenlerinde, bütün alanlarda istikamet üzere olmak da mümkün, sapmak da mümkün. Sadece inanç alanında değil, sadece amellerde değil, bütün alanlarda hak var, batıl var. Bütün meselelerde hak var, batıl var. Her ne zaman insan batıla meyledecek olsa, o konuda istikametten çıkmış demektir. Tarih boyunca peygamberler gönderilerek istikamet yeniden gösterildi. İnsanoğlu her seferinde peygamberlerin izinden ayrıldı. Sapmanın elbette sebepleri var. Bunların başında insanın kendi nefsine uyması geliyor. Nefis insanı saptıranların en büyüğü. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem hadiste buyuruyor. Yeryüzünde Allah'tan başka tapılan mabutların içerisinde nefisten daha büyüğü yoktur. Allah'ın dışında tapılanların içinde nefisten büyüğü yoktur. Çünkü insanlar aslında nefislerine tabi olurlar. Şeytana tapıyorum der, ateşe tapıyorum der, güneşe tapıyorum der, gökteki yıldıza tapıyorum der, filan ideolojinin peşinden gidiyorum der, İsa'ya tapıyorum der, Uzeyr'e tapıyorum der, der ama aslında bunlar yalnızca laftır. Hakikatte o nefsine tapmaktadır. Nefsine uygun gelen bir inanç aramaktadır. Nefsine uygun gelen bir din aramaktadır. Hükümleri olmayan, kanunları olmayan bir din aramaktadır. Kendisine karışmayacak olan bir Allah ve bir din aramaktadır. Onun için sapmaktadır. Kendisine karışmayacak ilahlar aradığı için yanlış inançlar üretmektedir. Yanlış inanç üretenler neden üretirler? Yanlış bir hayat yaşayanlar neden yaşarlar? Nefsine zor gelecek olan hükümleri koyacak bir ilah istemedikleri için. Onların hayatına karışacak bir Allah istemedikleri için. Her seferinde bu sebep önemli bir sebeptir ve insanların sapmasında bu önemli bir amil olmuştur. اَرَأَيْتَ مَنْ اِتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى Gördün mü o kimseyi? Nefsini ilah edinmiş olanı. Onun hevası ve hevesleri onun ilahı olmuştur. Gördün mü o kimseyi? Onun nefsinden başka bir ilahı yoktur yani. Hakikatte o sadece ve sadece nefsinin peşinden gitmektedir. Nefis insanı istikametten çıkartır. O yüzden nefisle mücahede icap eder. Mutasavvıflar nefisle mücahedenin şartlarını açıklamışlar. İnsan nefsi nasıl terbiye eder, yollarını göstermişler. Elbette işin başı hakiki imana ulaşmaktır. Hakiki imana ulaşmış olanlar istikametten çıkmazlar. Allah Azze ve Celle'in tanımış, marifetullah'a ulaşmış, onun kainatına bakmakla, tefekkür etmekle, görmesi gerekenleri görmekle insan sapmayacağı bir imana ulaşabilir. Marifetullah'a ulaşmış insana Allah muhabbetullah da verecektir. Böyle bir insan sapmayacaktır. İstikamet üzere gitmek isteyenler, innellezine kalu rabbunallah summe istakamu. Önce Rabbimiz Allah diyecekler. Sonra bu yetmez. Yani iman yetmemektedir. Bir de istikamet gerekmektedir. Önce Rabbimiz Allah diyecek. La ilahe illallah diyecekler. Ondan sonra da o inancın hayat nizamını yaşayacaklar. O istikamete girecekler. Sadece laftan ibaret bir iman ettim lafı değil. Bir Rabbun Allah değil, bir La İlahe İllallah değil. Bunun bir hayat nizamı olduğunu anlatmış oluyor Kur'an. Rabbun Allah derler, Rabbimiz Allah'tır derler, sonra istikameti tuttururlar. Yani sadece Rabbim Allah demekle kurtulmayacaklarını bilirler. Aynı zamanda madem ki Allah Rabbimizdir diyorlar, o halde Rab olan Allah elbette ki onlara yol gösterecek, onları terbiye edecek. Madem Rab'dir, o halde terbiye edecektir. Madem Rab'dir, o halde istikamet gösterecektir. Bir hayat nizamı gösterecektir.
Madem ki Rab'dir o halde, Rab görevini yerine getirecektir. İstikameti gösterecektir. Ama insanlar Rab'den istikamet almak istemez. Sadece Rabbimiz diyelim, o kadar. Böyle isterler. Sonra istikameti kendi kendine tayin etmek ister. Halbuki insanın kendi kendine istikamet tutturabilmesi mümkün değildir. Şu uçsuz bucaksız kainatta ne yapacağını bilmesi mümkün değildir. Küçücük aklıyla bütün meselelerde doğruya ulaşabilmesi mümkün değildir. Buna ne aklı yeter, ne ilmi yeter. İnsan ne kendisini tanıyabiliyor, ne de kainatı tanıyabiliyor. O halde insan nasıl olur da kendine istikamet tayin etmeye kalkışır? Allah nasıl olur da insanı istikametsiz bırakır? Nasıl olur da merhamet sahibi olan Allah insanı şu uçsuz bucaksız çölde kılavuzsuz bırakır? Böyle bir şey Allah'tan beklenmez. Bütün ihtiyaçlarımızı düşünen Allah'ın en önemli ihtiyacımız olan istikamet ihtiyacını düşünmemiş olması, bize yol göstermemesi düşünülemez. İnsanın bütün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayan, bir yerine milyon veren Allah'ın en önemli ihtiyacımız olan doğru bir hayat yaşama konusunda bizi yardımsız bırakması, kılavuzsuz bırakması düşünülemez. Ama insanoğlu tarih boyunca böyle davranmak istedi. Hep istikametini kendisi tayin etmek ister. Halbuki o zaman şeytana uymaktadır. Kendisi tayin etmiş olmuyor kendi istikametini. Şeytan tayin ediyor kendisine. Kendi istikametini kendi tayin etmiş olmuyor. Aslında nefsi tayin ediyor kendisine. Kendi istikametini kendi tayin etmiyor. İnsanlar tayin ediyor ona istikametini. İdeolojilere göre yaşamaya başlıyor. Halbuki insan şerefli bir varlıktır. Kendi gibi olanların gösterdiği istikamete uyacağına, kainatın yaratıcısının gösterdiği istikamete uyması onun şerefine daha layık değil midir? Peygamberlerin gösterdiği istikamete uymayanlar, gurur yapanlar, sen de bizim gibi insansın diyenler, başka insanların gösterdiği istikametlere uymaktadırlar. Peygamberlere karşı geliyorlar, sen de bizim gibisin diyorlar. Evet, sizin gibi etten kemikten, ama ona vahiy geliyor. Kabul etmek istemiyorlar. Fakat vahiy gelmeyen insanların, kendisine vahiy gelmeyen insanların laflarına göre yaşamayı tercih ediyorlar. Peygamberlere karşı gururlu davranıyorlar. Ama başkalarına karşı gururları nereye gidiyor acaba? Peygamberlere karşı gururluluk taslayanlar, sana uymam diyenler, benim aklım bana yeter diyenler, neden başka ideolojilerin peşinden gidiyorlar? Hani gururluydular, gururlarına ne oldu? Şeytana uymaktadırlar, peygamberlere uymamaktadırlar. Nefislerine uymaktadırlar, peygamberlere uymamaktadırlar. İnsan ben kendi istikametimi kendim tayin ederim derken, hakikatte öyle olmamaktadır. Ya çevresi ona istikamet göstermektedir, ya şeytan ya da nefsi ona istikamet göstermektedir. Ama o ben tayin ettim demektedir. Sen tayin etmedin, çevren sana tayin etti. Bu Allah'a kulluk yapmayıp insanlara kulluk yapmaktır. Ve Allah Azze ve Celle, onlar ki Rabbimiz Allah derler, yani her şeyi buradan başlar. Sonra istikamet, önce iman, sonra istikamet. Yani önce istikameti ben tutturacağım, sonra önce istikamete bakacağım, kendim karar vereceğim. Ondan sonra Rabbim Allah mı değil mi, ona karar vereceğim. Öyle demezler. Onlar önce Rabbimiz Allah derler. Çünkü bu açık seçik bir meseledir. Kainatın sahibi bellidir. her şey bir zatın kontrolü altındadır. Hem yaratıcısı bellidir, hem terbiye edeni bellidir. Birden fazla Rab ve ilah olmuş olsaydı, kainatta bu düzen, bu nizam olmazdı. Dolayısıyla bunun açık olduğunu söyleyebiliriz. Allah'tan başka bir Rabbin ve ilahın olmadığı açıktır. İspata bile ihtiyacı yoktur. Bu kadar varlıkların nizam içinde olması, birbiriyle bağlantı halinde yaşaması, bunların yaratıcısının ve idare edeninin, terbiye edeninin tek bir zat olduğunu göstermektedir. O yüzden bu açık meseleyi hemen anlarlar ve Rabbun Allah deyiverirler. Bu açıktır çünkü. Sonra istikameti tutturma gelir. Önce insan iman edecek yani. Önce gerçeği kabul edecek. Ondan sonra o Rabbin gösterdiği istikamete girecek. Allah Azze ve Celle aslında insana merhametle muamele etmektedir. İmanı kolaylaştırmaktadır. Çok açık seçik deliller ortaya koymuştur. Bir tek kendini göstermediği kalmıştır. Bir tek o var. O da imtihan gereğidir. Bir tek kendini göstermediği kaldı. Sonsuz varlıklar yaratarak, mükemmel bir nizam kurarak kendisini her tarafta göstermektedir. Bir tek şu gözlerimizle göremiyoruz. Yoksa onun delilleri adeta onu görmüşüz kadar çoktur. O halde iman kolaydır. Önce Rabbun Allah der, bu imana ulaşırlar kolay bir şekilde. İman demek ki çok zor değil. İman etmeyen o yüzden ebedi cehennemliktir. Haydi amel zor geliyor, iman o kadar zor değil. Ondan sonra bu kolay imana bağlı olarak, kolaylıkla iman ettikten sonra artık o Allah'ın gösterdiği istikamete girmesinin gerekli olduğunu anlayabilir. İnnellezine kâlû rabbunallâh sümme istakâmû. Onlara, böyle olanlara, Rabbimiz Allah deyip sonra da istikameti tutturanlara, daha evvel de ifade etmiştim Fussilet suresinde, tetenezzelu aleyhimul melaike, melekler onların üzerine iner ve onlara size korku yok, korkmayın derler. Size üzüntü yok. Ella tehafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cenne elleti kuntum tuadun. Cennetle de müjdelenin derler. Kıyamet günü de olabilir. Bu dünyada da olabilir. Onlara melekler iner. İstikameti tutturanlara, iman ve istikamet, bu ikisini yapanlara melekler onlara iner. Bu dünyada da onların kalplerine iner. Savaşlarda onlara yardım eder. Melekler daima Müslüman kullarla birliktedirler. Onlara her zaman moral vermektedirler. Üzülme demektedirler. İçinden bir ses, istikametin doğrudur, korkma, üzülme der. Melekenin sesidir. Melek ona o morali vermektedir. Melek Müslümanların dostudur. Ve onlara bu şekilde inmektedir. La tehafu ve la tehzenu derler. Korkmayın, üzülmeyin. Ve ebşiru bil cenne. Cennetle de müjdelenin. Elleti kuntum tuadun. O vaad olunduğunuz, Allah'ın size vaad ettiği o cennetle müjdelenin, oraya gireceksiniz derler. Onlara moral verirler. Ve orada meleklerin böyle söylediği ifade olunuyordu Fussilet suresinde. Burada da Allah Azze ve Celle bizatihi kendisi söylüyor. Böyle olanlar Rabbun Allah deyip sümme istakamu, istikameti de tutturanlara, la hafun aleyhim, onlara korku yok. Onlara korku yok. Allah Azze ve Celle burada bizatihi kendisi söylemektedir. Orada melekler ne söyletiyor? Onlara melekler inecekler. Onlara böyle moral verecekler. Hem bu dünyadan, hem kabre girdikleri zaman, hem kabirden çıktıkları zaman, mahkeme-i kübraya doğru giderken, mahşerde melekler gelir, onlara böyle müjde verir. Korkmayın, herkes perişan olacak ama sen korkma. Bugün öyle bir gündür. Bugün perişanlık günüdür. Herkes perişan olacak bugün ama sen üzülme. Ella tekafu ve la tahzanu derler. Size üzüntü yok, size korku yok. Bu öbürleri için. Siz dünyadayken Rabbimiz Allah dediniz. Başkalarına kulluk yapmadınız. Ona kulluk yaptınız sadece. Ondan başka otoriteleri reddettiniz. Onlara boyun eğmediniz. Ve size itaat etmiyoruz, Allah'a itaat ediyoruz dediniz. Size korku yok. Ve sonra da istikameti de tutturmuştunuz. Size korku yok. Allah Azze ve Celle hem meleklerine söyletir. Melekler müminlerin dostudur. Onu göstermek ister. O yüzden sağa sola selam veririz namazda. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Meleklere selam veririz. Meleklerle dostuz. İnsanlara birbirimize selam verdiğimiz gibi meleklere de selam veririz. Çünkü onlar bizim dostlarımızdırlar. Kur'an meleklerin yardıma gönderildiğini bize bildirir. Bedir'de de, Uhud'da da, Hendek'te de bütün hakla batılın bütün savaşlarında Allah Azze ve Celle melekesiyle yardım gönderir. Böylece meleklerin yanımızda olduğu mesajını verir. Onlar sizinle dostturlar der. Demek ki bildiğimiz dostlarımız var, bilmediklerimiz var, gördüğümüz var, görmediklerimiz var. Allah'ın bütün melekleri sana dost olsa, başka dosta ihtiyacın var mı? Allah sana dost olsa, başka dosta ihtiyacın var mı? Benim sadık yarim kara topraktır diyenler, Allah'a dost edinmeyip, yar olarak toprağı kabul edenler, ya da bir kadını veya bir erkeği kabul edenler, kadına bağlanır, erkeğe bağlanırlar, toprağa bağlanırlar, onları yar olarak görürler. Malı, mülkü, makamı yar olarak görürler. Her şey onların yarıdır. Allah dışında, melekler dışında her şey yar edinirler. Allah Azze ve Celle ise müminlerin dostu olduğunu ifade eder. Ve müjde veriyor burada. İstikameti tutturanlar فَلَا خَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlara korku yok, onlar üzülmeyecekler. Demek ki iman ve istikametin sonucu korkunun olmamasıdır, üzüntünün olmamasıdır. Bu korkunun kalkması ve üzüntünün kalkması bu dünya için de geçerli. Yalnız ahiret için değil. Nasıl ki melekenin inmesi ölüm anında da olabilir yani bu dünyada. Hatta ondan evvel de bazen kalbe ilham yoluyla, bazen rüyalarda olmaktadır. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle burada bizatihi kendisi haber veriyor. İstikameti tutturanlara korku yok. Onlar bu dünyada da yani korkmazlar. Çünkü istikametlerinden emindirler. İstikametinin emin olduğundan şüphesi olmuş, istikametin doğru olduğundan şüphe etmeyenler, onlara korku yok. Onlar psikolojik olarak da rahattırlar. Hem onlar Allah'a güvenmektedirler ve korkmamaktadırlar. Onlar bütün dünyaya meydan okuyacak bir cesarete sahip olurlar. Nasıl ki Allah'ın dostları hani, Allah'ın dostları var. Ela inne evliya Allah la khaufun aleyhim ve lahum yahzanun buyuruluyor. Dikkat edin, Allah'ın dostları, onlara korku yok, onlar üzülmezler. Bu dünyada da böyle yani, sadece ahirette değil. Sadece cehennemden kurtulmakla değil. Sadece orada korku ve üzüntü yaşamamak değil. Bu dünyada da evliyaullah korku ve üzüntü yaşamaz. Çünkü onlar Allah'la dostturlar ve bu dünyada da artık korkuları kalmamıştır. Çünkü Allah'a sırtlarını dayamışlardır. Korkuları yoktur. Yalnız kalacaklarını bilseler hiç korkmazlar. Çünkü Rableri vardır yanlarında. Öyle bir emindirler, öyle bir cesurdurlar ki dünyaya meydan okuyabilirler. Nasıl ki o evliyaullah zaten istikameti tutturanlar da onlardır. Orada Evliyaullah deniyor onlara, burada da istikameti tutturanlar deniyor. İkisinin de sonucu aynıdır. La hafun aleyhim ve lehum yahzanun. Onlara da korku yok, onlara da, ikisine de korku yok. Zaten ikisi de aynı varlıklardır aslında. Rabbimiz Allah demiş, imana ulaşmış ve sonra da istikameti tutturmuş. Bunlar bu dünyada da korkmayacaklar. Hem düşmanlarından korkmayacaklar, cesur olacaklar. Çünkü istikamet ona güven verecektir. O istikamete girdiği zaman yolunun doğru olduğundan emin olacaktır. O zaman cesur olacaktır. Ve bunlar aynı zamanda üzülmezler de, yani başlarına üzüntü verecek olaylar gelse bile bunlar Rableriyle birliktedirler ve bunlar üzülmezler. Bu dünyada da geçerlidir. Ahirette de geçerlidir. Ahirette bunlar üzülmezler. Rableri onları üzmez. Rableri onları üzmez. Çünkü onlar bu dünyadayken Rabbimiz Allah demiş ve istikameti tutturmuşlardır. Allah kendi dostlarını üzer mi? Allah onları üzmeyeceğini haber veriyor. Ne kadar güzel bir dost olduğunu anlatmış oluyor aynı zamanda. Beni dost edinin diyor. Başka dostlar sizi üzer. Beni dost edinenleri ben üzmem buyuruyor. Kimi dost edinirsen edin illa ki seni bir gün üzer. Ama Allah üzmez. Seni yükseltmek ister, bazı olaylar başına getirir seni yükseltmek için. Dereceni yükseltmek istediği için. Ama bir taraftan da sana moral vermeye devam eder. Ve istikamet üzere gidenler üzülmezler. Bir manası da şudur. Bunlar güzel bir medeniyet meydana getirirler. O medeniyette suç oranı düşer. Öyle bir medeniyet meydana getirirler. Öyle bir toplum meydana getirirler ki o toplumda suç azalır ve onları üzecek olaylar pek kalmaz. İstikamet üzere gitmektedirler. Doğru bir hayat nizamı içinde yaşamaktadırlar. İslam medeniyeti hem cennetin kazanılmasının kolay olduğu bir medeniyettir. Hem de korkunun olmadığı, hem de üzüntünün olmadığı bir medeniyettir. İslam medeniyetinde insan korkmaz. Evin açık bırakıp da gidebilir hatta. Arabalarını alarm takmaz. Evlerine kamera takmaz. Dükkanlarına kamera takmaz. Onlara korku yoktur İslam medeniyetinde. Ve onlar terör ile, başka şeylerle üzülmezler. Zina ile, namus meseleleri ile, hırsızlık ile, haksızlık ile, şununla bununla onlar hayatlarını karartmazlar. Çünkü istikamet üzeredirler. Allah'ın gösterdiği medeniyete dahil oldukları için o medeniyet onlara huzur verir. O medeniyet suçları azaltır. Çünkü bunlar Rabbimiz Allah demişler ve Allah'ın kendilerini görmektedirler. Bunu bilmektedirler. Allah'ın kendilerini gördüğünü bilmektedirler. Onun için öyle davranmaktadırlar. Rabbim beni görüyor demektedirler. Ve bana şu istikameti gösterdi, bu istikamet üzere yaşamalıyım demektedirler. Böyle olduğu için bunlar korkusuz bir hayat yaşarlar. Sadece Allah'tan korkmuşlardır. Artık başka şeylerden korkmazlar. Musibetlerden de uzak dururlar. Çünkü insana gelen musibetlerin hemen hemen tamamı kendi günahları yüzündendir. İstikamet üzere gidenlerin böyle bir sorunu da olmuyor o yüzden. Zaten istikamet üzere gidiyor. Dolayısıyla da çok bir musibetle de karşılaşmıyor. Arabayı düzgün kullanırsanız kaza yapmazsınız. Aynen öyle. Arabayı düzgün kullanana korku yok. Kurallara göre arabanın eksiklerini tamamlayana, muayenesini yaptırana, frenleri sağlam olana, arabası sağlam olana ve kendisi de arabayı güzel kullanana polis bir şey der mi? Aynen öyle. Allah Azze ve Celle diyor ki böyle olanlara korku yok, onlara bir şey denmeyecek. Ve böyle olanlar bu dünyada da rahat edecek çünkü وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Her ne musibet size geliyorsa, hangi musibet isabet ediyorsa size, bizim o bela dediğimiz ne size isabet ediyorsa hepsi ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyledir. Sizin yaptıklarınız yüzündendir, istikametin dışına çıktığınız içindir. Yolun dışına çıkarsan ya kaldırıma vurursun, ya birine vurursun, ya uçuruma gidersin, ya bir ağaca çarparsın. Senin hatandır. Eğer istikamet üzere gidebilirsen, kırmızı çizgilerin dışına çıkmazsan, işte o zaman korkmazsın ve üzülmezsin. İşte onlar, böyle olanlar, onlara korku yok, onlar üzülmeyecekler. Ulaike ashabul cenne, onlar cennet halkıdır, cennet ehlidirler. Halidine fiha, orada ebedi olarak kalacaklardır. Ashabul cenne, onlar da orada ebedi, cehennem ashabı da ebedi. İçinden Müslüman olanlar cehennemden çıkıp tekrar cennete girdikten sonra geride kalan kafir olarak ölmüş olanlar ebediyen oradadırlar. Kur'an bunu onlarca yerde ifade eder. Buna rağmen Kur'an bu işin ebedi olduğunu ifade ettiği halde, önünüzde ebedi bir hayat var dediği halde, defalarca bunu ifade ettiği halde, ebedi bir hayat değilmiş gibi davrananlar, böyle bir hayatı özlemeyenler, ebedi bir hayat vaat ediliyor. Rabbim Allah de, başkalarının izinden gitme, ben sadece onun koyduğu kurallara göre yaşarım de, yalnız ona bağlanırım de, sonra da o istikametten çıkma, sana ebedi bir cennet vaat ediliyor. Fakat insan ne kadar da bunu basite almaktadır. Size iş vaadinde bulunuyorlar, ne kadar da önemsiyorsunuz. İş vaadinde bulunuyorlar sadece. Şu okulu bitirirsen, şu üniversiteyi bitirirsen işin hazır diyorlar. Ayda 2-3 milyar maaş alacaksın diyorlar. Ne kadar da taliplisi çoktur. Halbuki geçicidir. Ve de çok mükemmel de değildir. Hem de çalışacaksın. Hem çalışacaksın. Hem de alacağın çok büyük miktarda bir şey de değil. Fakat ona bu kadar insan talip olurken Allah Azze ve Celle cennetin ebedi olduğunu söylüyor. Şu dünya mektebini doğru düzgün bitir. İman üzere öl. İstikamet üzere öl, ondan sonra sana ebedi bir hayat var, çalışmayacaksın. Bu dünya gibi nimetleri basit değil. Allah bile o nimetlerin mükemmel olduğunu söylüyor. Bu dünya nimetleri gibi değil, tahayyül edemeyeceğin kadar mükemmel nimetlerin olduğunu haber veriyor. Hem çalışmayacaksın deniyor, hem bu dünyadaki gibi bir süreliğine değil, ebedi deniyor. Nerede taliplisi? Ne kadar azdır talip olan? İşe talip olan ne kadar da çoktur? Alacağı 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar. O da bitmeyecek mi? Ve çalışmanın karşılığında alacaksın. Hepsi bu. Ama Allah sana cenneti veriyor ve orada çalışmayacaksın diyor. Orada melekler diyecekler ki ey ehli cennet, artık size korku yok, artık size üzüntü yok, ölmeyeceksiniz, hasta olmayacaksınız, yaşlanmayacaksınız ve burada ebedi kalacaksınız, hiç bitmeyecek. Kötü söz duymayacaksınız. Hastalanmayacaksınız. Musibetlere uğramayacaksınız. Allah'ın konuğu olacaksınız. Ne kadar da azdır taliplisi. Allah Azze ve Celle vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez. Ama istikamet üzere gitmek meğer ne kadar da zormuş. Etraftan rüzgarlar estiriyorlar. İstikametten çıkalım diye. Nefsimizi tahrik edecek şeyler yapıyorlar. İstikametten çıkartmak için. Bir genci nasıl istikametten çıkarırlar? Bir orta yaşlı insanı, bir yaşlı insanı. Herkese göre tuzaklar hazırlıyorlar. Her seviyede, kadına ayrı, erkeğe ayrı, gencine ayrı, ihtiyarına ayrı, zenginine ayrı, fakirine ayrı, okumuşuna ayrı, okumamışına ayrı, her seviyede tuzaklar hazırlıyorlar. Bütün bunların arasından geçip, hedefine doğru gitmek, istikameti tayin edip, Allah'ın gösterdiği istikamete doğru, gözün hiçbir şeyi görmeyecek, bir aslan gibi, bir kaplan gibi, bir aslan hedefine bakar, başka bir şey görmez. Etrafında yüzlerce geyik vardır, ama o bir tanesine bakmaktadır. Hedefinde o vardır sadece. Başka bir şeyi gözü görmez. İstikamete bağlı kalabilmek, bir ömür boyu, şeytana rağmen, nefse rağmen, insanlara rağmen, etrafınızda estirilen rüzgarlara, kasırgalara rağmen, ideoloji rüzgarlarına rağmen, istikamet üzere devam edebilmek kolay bir şey değil. Noktayı iyi tayin etmiş olmak lazım. İradeyi kullanmak lazım. Allah'ı tanımış olmak ve onu sevmiş olmak lazım. Aksi halde istikametten çıkar insan. Çünkü hep istikamet üzere gitmek, her an, her an, her an, bu nasıl bir imtihan? Bitmiyor bu imtihan ölene kadar. Ya Rabbi, nasıl bir imtihan hazırladın? Her saniye mi olur? 60, 70, 80 sene imtihan. Her saniye imtihan. İnsan imtihandan yorulur. Ama cennet bedava değildir. Yorulacaksın ama hedefine kilitlenmişsen, hedefine kilitlenmiş bir güdümlü füze gibiysen, başka bir şey gözün görmezse hep istikamete doğru gidersin. İçinizde çiftçilik yapanlar olabilir, tarla sürenler, pamuk ekenler, traktörle pamuk ekenler. Hatların o pamuk tarlasındaki pamuklara, pamuklar hatlar biçiminde sıra sıra ekilir ya, onu nasıl ekerler çiftçiler? Elinde metre yok. Traktörün üzerinde, traktör bir taraftan tohumları, pamuk tohumlarını düşürüyor belli mesafelerle. Fakat sonuçta direksiyon şoförün elinde. Şoföre bir ip çizmemişler. Bir metre eline vermemişler, bir cetvel vermemişler. Nasıl gider öyle dümdüz? Bir yeri hedef seçer kendine, uzakta bir noktaya bakar, hep oraya doğru gider. Hep oraya doğru, sağa sola baktığı anda direksiyon mutlaka kayacaktır. Hiçbir yere bakmaz, hep aynı noktaya bakar. O şekilde sürerse o hatlar düzgün olur. Sonra da övünebilir. İşte ben böyle düzgün çektim hatları der. Allah Azze ve Celle bizden böyle bir şey istiyor. Bir nokta, o noktaya bakacaksın, başka bir yere bakmayacaksın. Hep oraya bakacaksın. Fare bir deliğe girmiş. Kedi görmüş. Başında durmuş, beklemiş. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Nasılsa çıkacak. Hiç gözünü delikten ayırmıyor. Hep ona bakıyor. Ve biraz sonra fare çıkıyor ve kedi muradına erişiyor. Hep deliye bakıyor. Hiç sağa sola bakmıyor. İnsanın bir muradı olmalı. Bir noktası olmalı. Hayatının bir gayesi olmalı. Bağlı kaldığı prensipleri olmalı. Dünya gelse o prensiplerden vazgeçmemeli. Ama bu kendinin tayin ettiği prensipler olamaz. Allah'tan gelen prensipler olabilir ancak. İnsan ancak Allah'tan gelene bu kadar bağlanır. Kendinin koymuş olduğu prensiplere insan bu kadar bağlanmaz. Çünkü kutsi değildir. İnsanın istikametten çıkmaması, hep istikamet üzere kalabilmesi, kutsi bir kaynağa bağlanmasıyla mümkün olur. Kutsal insanı etkiler. Kutsi olandan ayrılamaz. Kutsi olmayandan ayrılmak kolay gelir. Kutsi bir nokta, kutsi bir istikamet olması gerekir. Aksi halde insan mutlaka istikametten çıkar. İstikametten çıkan toplumlar neden çıktılar? Kimi nefsine uydu, gerek insan gerek toplum. Kimi nefsine uyduğu için, kimi şeytanına uyduğu için, kimi ideolojilere uyduğu için, kimi atalarına uyduğu için, kimi zanlara uyduğu için. Zan ne diyor? Zanlara göre davranırsan saparsın. Zan ilim ifade etmez. %99 bile olsa zandır. %100 olmadıkça bir bilgi zan ifade eder. Bilgi ifade etmez, ilim ifade etmez. Zanlarına göre davranıyorlardı. Zannediyoruz ki diyorlardı. Zannediyoruz ki. Halbuki kesin bilgi gelmiş. Zannetmenin bir gereği var mı artık? Neden zanlarına göre davranıyorsun? İnsanın istikametten saptıran bir sebep budur. Zanlarına göre davranması. Heva hevesine göre davranması, atalarına göre davranması ne diyorlardı? Tarih boyunca peygamberlere karşı gelirken, biz diyorlardı atalarımızı bulduğumuz istikamet üzereyiz. Atalarımız hangi izden gittiyse biz de o izden gideceğiz. Kur'an onlara cevaben buyurur ki, ya ataları bir şey bilmeyen kimseler olsa da mı, cahil kimseler olsa da mı? Yani insan ataların izinden gidebilir ama ataları istikamet üzere iseler, biliyorlarsa doğru istikamet üzere iseler, yani atanın izinden gitmek hata değil ama cahil atanın, bilmeyen atanın izinden gitmek, yanlış istikamete girmiş atanın izinden gitmek, İnsanları saptıran demek ki ataların izinden gitmek. Kimi böyle, kimi kendince bir takım bid'at fikirler üretir, zındıkça fikirler üretir. Zerdüştler mesela ne diyorlar? Mecusiler mesela ne diyorlar? Ateşe tapanlar ne diyorlar? Kendince bir mantık üretiyorlar. Hristiyanlar gibi, Yahudiler gibi. Hep bir mantıkla saptılar. Nerede ateş varsa, nerede bir ışık varsa orada Allah vardır diyorlar. Orada Allah'ın nuru parlamaktadır diyorlardı. Ve dolayısıyla biz o ateşe secde edersek Allah'a etmiş oluruz. Yani iyi niyetlilermiş. Aslında Allah'a, o ışığa, o ateşe tapan hakikatte Allah'a tapmak istiyormuş yani. Mekke müşrikleri gibi. Onlar da ne diyorlardı? Mâ ne'buduhum. Biz bu putlara başka bir sebeple tapmıyoruz. İlla şundan dolayı tapıyoruz. لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ. Sadece ve sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye. Ya Allah için yani. Yani Allah için Allah'tan uzaklaşıyor. Allah'a yaklaşmak için Allah'a şirk koşuyor. şuna diyor kulluk yapacağım, şuna ibadet edeceğim ki Allah'a yaklaşmak için. Bazen bu şekilde insan sapıyor. Allah'a yaklaşmak için Allah'tan kopuyor. Sapmanın sebepleri çok. Duruma göre insanı Ahmet'i şu sebep saptırır, Mehmet'i başka bir sebep saptırır istikametten. Herkesin bir zayıf tarafı var. Şeytan ona oradan gelecektir. Neren zayıfsa seni oradan saptıracaklar. Şeytan ne dedi? Kur'an-ı Kerim bize şeytanı anlatır. Cennetten kovulunca insan yüzünden ona göre, halbuki kendi yüzünden cennetten kovuldu aslında. Ona göre Adem yüzünden, insan yüzünden cennetten kovuldu. Halbuki kibiri yüzünden cennetten kovuldu. İnsanı suçluyor ve dedi ki ya Rabbi bana müsaade et. İnsana soldan, sağdan, önden, arkadan, her taraftan saldıracağım. Şunu şununla kandıracağım, bunu bununla kandıracağım. Herkese göre tuzaklar hazırlayacağım. Kimini mal mülkle, kimini makamla, kimini kadınla, kimini içkiyle, kimini şununla, kimini bununla, herkese göre tuzaklar hazırlayacağım. Tıpkı usta bir balıkçı gibi. Balıkçı hangi balığı tutmak istiyorsa ona göre olta, ona göre yem hazırlar, ona göre mevsimini bekler. Aynen öyle. Şeytan da herkese göre bir, herkesin mevsimi var. Gencin mevsimi, gençlik mevsimi, en tehlikeli mevsim. Herkesin bir mevsimi var. O mevsimini bekler. Onu o zaman avlar. Hamsiyi avlamak istiyorsan mevsimini bekliyorsun. Herkesin bir mevsimi var. Herkese göre bir olta var. Herkese göre bir yem var. Neyi seviyorsan sana oradan yaklaşacak, istikametten saptıracak. O halde hiçbir şeye karşı çok sevgi besleme. Oradan gelir. Zayıf nokta neresiyse, kaleleri fethedenler nereden saldırıya geçerler? Kalenin en zayıf olduğu yeri tespit ederler. Etrafında dönerler, dururlar, en zayıf noktayı bulurlar, oradan girerler. Şeytan da öyle zayıf noktanı bekler, onu araştırır ve bulur. Zayıf olduğun an vardır. O halde o zayıf olduğun anlara yaklaşma. İstikametten saparsın. Zayıf, hangi alanda zayıfsan oraya yaklaşma. Kur'an buyuruyor ki zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın demiyor. Yaklaşmayın. Yaklaşmak bile haram yani. Yaklaşırsan zaten kurtulamazsın demek yani. Bu öyle bir ateştir ki yaklaşırsan seni yakar. Yaklaşma. Yaklaşıp da kurtulman mümkün değil. Yaklaşma. Ben yaklaşırım ama yanmam diyemezsin. Yaklaşırsan yanarsın. İstikametten çıkarsın. İstikametten çıkmamak bütün rüzgarlara rağmen ne büyük bir zaferdir. Zalikel fevzul kebir. İşte bu büyük zafer. Bütün rüzgarlara rağmen, dalgalara rağmen okyanusta gidiyorsun. Geminin dümenine sarılacaksın. Geminin dümenini bırakmayacaksın. Kayaların arasından geçiyoruz. Geminin dümenini bırakamazsın. Sağa sola bakamazsın. Bütün dikkatini dümende toplamalısın. İstikamet odur. Sağa sola bakmamaktır. Okyanusta gidiyoruz. Eğer pusulan varsa istikamet üzere gidersin. Pusulan yoksa sağa sola savrulursun. Rüzgarlar eser, dalgalar çıkar. Gemi boyunda dalgalar vurur gemine ve seni başka istikamete sürükler. Var mı pusulan? Anlarsın saparsan, tekrar düzeltirsin belki, ama pusulan yoksa ne yaparsın? Pusulan güneş olsun, bütün pusulalar bozulur, güneş bozulmaz. Pusulan güneş olursa, Kur'an olursa, Kur'an'da hata olmaz. Pusulan güneş olsun, pusulası güneş olan sapmaz. Başka pusulalar edinenler, o pusulaların arızalı olduğunu görecekler. Böyle olanlar, dümene sarılmış, dümeni bırakmayan, aman dümenini bırakma. Nasıl ki bir hareketin en önemli şeyi dümenidir. İşin başındakiler, hareketin istikametten sapmaması için, İstikamet hareket için de söz konusudur. Sapmak hareket için de söz konusudur. İşin başındakiler hareketin istikametten sapmaması için, nebevi metottan ayrılmaması için dümene sarılmalıdırlar. En çok önem verecekleri şey dümendir. Dümeni bırakamazlar. Hasta olsalar bile, uykuları gelse bile, dümeni bırakamazlar. Dümeni bıraktıkları anda mutlaka bir kayalığa çarpacaklardır. Bir hareket içinde en mühim şey gene istikamettir. Ulaike ashabul cenne halidine fiha. İşte istikamet üzere olanlar ebediyen cennette kalacaklar. Kur'an bunu defalarca söylediği halde cehennem ebedi değil, cennet ebedi değil diyen sapıklar. Tarihte cehennem ebedi değil diyen yanlış bid'at görüşler olmuşsa da cennet ebedi değil diyen yok. Cehennemin ebedi olmadığını söyleyenler kendilerince, akıllarınca ebedi cehennemi Allah'ın rahmetine uygun görmediler. Allah'ın rahmetini düşününce ebedi cehennem herhalde olmaz diye düşündüler. Halbuki o adam ebediyen yaşasaydı, ebediyen o hayatın içinde kalacaktı ve değişmeyecekti. Ebedi cehennem onun için. Hem küfür ve şirk sonsuz bir günahtır. Çünkü sonsuz nimeti inkardır. Sonsuz nimeti inkar sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayet sonsuz azabı gerekli kılar. Haydi bunu anlamadın. Bari hiç olmasa onlar, o anlamayanlar bile tarihte, bari cennette şüphe etmediler çünkü cennet rahmettir. Onun için Allah'ın rahmetinden şüphe etmediler. O rahmetin gereğince ebedi cenneti vermesi gayet makuldür. Aklen buna bir mani yoktur. Ve Kur'an bunu ifade etmektedir. Onlar o cennetlerde halidine fiha ebedi olarak kalacaklardır. Size kim dedi ki burada ebediyet uzun zaman manasındadır? Kim dedi? Kim dedi? Kur'an defalarca ebedi cennet olduğunu haber verdiği halde cenneti bile son asırda çıkan sapıklar geçmiştekilerden cennet ebedi değildir diyen pek yok. Cehennem için böyle söyleseler bile bir iki tanesi çıksa bile bid'at görüşler olsa bile hiç olmazsa cennet için bunu söylememişlerdi. Şu son zamanlarda cennet de ebedi değil diyen, bu ayetleri kendi kafasınca yorumlayan, bunlarla ilgili başka ayetler var, başka hadisler var. Bütün ümmeti Muhammed bunun üzerinde ittifak etmiş. Kur'an'ı bir tek anlayan sen misin? Zındıkça, sapıkça görüşler ortaya atanlar. Kur'an onların o cennette ebedi kalacaklarını ifade eder. Cezaen bi mekanu ya'melun. Neden onlara ebedi cennet var? Yaptıklarına karşılık bir mükafat olarak. Efendimiz buyurdu ki, amellerinizle cennete giremezsiniz. Kendinizi çok da aşırı zorlamayın. Amelle girmeyeceksiniz. Yapabileceğinizi yapın. Yapamadığınız kısmında aşırı derecede kendinizi zorlayıp da tıkanmayın. Kişi atını mahmuzlar mahmuzla vurur ha vurur, vurur ha vurur, çatlatırcasına. Halbuki bu onu hedefe götürmez. At çatlar ölür. Ve hedefine de varamamış olur. Sen de mi dediler ya Resulallah, sen de mi amellerinle giremeyeceksin? Evet dedi, ben de. Çünkü insan bu dünyadan kısa bir ömrü var. Bu kısa ömre karşılık Allah bize zaten gereğinden fazla nimet vermektedir. Yaptıklarımızın çok daha üstünde Allah nimet vermektedir. Ve zaten bir sürü de günahımız da vardır. Allah bize cennetini vermek zorunda değildir. Zaten daha biz yapmadan bize peşin olarak vermektedir. Bu vücudu, bu nimetleri bize vermiştir. Dolayısıyla insan cenneti hak edemez yani yaptıklarıyla. Zaten fazlasıyla karşılığını almaktadır. Hem kısa bir ömre karşı ebedi bir cennet hakkı değildir. Yaptıkları ebedi cenneti kazanacak kadar değildir. Ama Allah Azze ve Celle merhametiyle vermektedir. O zaman amel neden? Madem ki amel cennet için değil ya da cennet amelle kazanılmıyor, o zaman amel işlemek neden? Burada da cezaen bi mekanu ya'melun buyuruyor. Yaptıklarına karşılık. Hani yaptıklarıyla insan cennete giremiyordu? Acaba ayetle hadis arasında bir çelişki mi var? Yok. Tevil lazım. Anlamak lazım. Yorum lazım. Çelişki yok. Evet, insan ameliyle cennete girmez. Hadis onu ifade ediyor. Ameliyle rahmeti kazanır, rahmetle cennete girer. Yine ne olmuş oluyor? Amel ile rahmeti kazandığı için, rahmet sayesinde de cenneti kazandığı için gene sanki ameliyle kazanmış gibi olmaktadır. Çünkü o rahmet o amelden dolayıdır. Dolayısıyla yine sanki amelle kazanmış olmaktadır. O yüzden bu gibi ayetler öyle anlaşılır. Yaptıklarına karşılık şeklinde gelen ayetler, ama cennet ama cehennem için. Yaptıklarına karşılık onlara cennet ver veya cehennem var denilen, öyle buyurulan ayetler böyle anlaşılır. Yaptıklarına karşılık. Ehli cennet için yaptıklarına karşılık demek, yaptıklarıyla rahmeti kazandılar, rahmetle de cenneti kazanacaklar demektir. Yoksa doğrudan doğruya değil yani. Doğrudan doğruya o amel o cenneti kazandırmıyor. Dolaylı olarak kazandırıyor. İnsan doğrudan doğruya cenneti kazanacak bir amel işleyemiyor. Allah Azze ve Celle istedi ki cenneti rahmetinden dolayı vermiş olsun. Kulunun hakkı için değil. Hakkından dolayı vermiş olsa o zaman nasıl kerim olacak? Hakkı kadar verirse kullarına, hakları var da o yüzden verirse, cenneti hak ettikleri için cennetlik olurlarsa, o zaman Allah nasıl kerim olacak? Allah cömertlik yapmak istiyor. O yüzden öyle bir nizam ayarladı ki, insan ne yaparsa yapsın cenneti kazanacak kadar amel işleyemiyor. Ama Allah ona kendi merhametiyle cennetini vermek istiyor. Böylece kul Rabbine şükretsin. Hakkımdı zaten demesin. Allah'ın dünyasında böyle konuşmasın. Hakkımdı zaten. Ya da ahirette böyle konuşmasın. Hakkımdı zaten. Allah'a şükretsin. hakkım olmadığı halde Rabbim bana verdi desin. Benim bunları kazanma mümkün müydü desin. O nimetleri görünce insan bunu daha iyi anlayacak. O nimetleri insanın çalışmakla kazanması mümkün değil. Mümkün değil. Cennette bir gün kalacak kadar insan amel işleyemez. Böyle bir şey mümkün değil. Allah Azze ve Celle sonra istikamet üzere gidenlere aynı zamanda bir tavsiyede bulunuyor. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا İnsana da ana babasına iyi davranmayı, ihsanda bulunmayı tavsiye ettik. Allah'ın tavsiyesi emirdir. وَصَّيْنَ denilmiş ama aslında emir kastedilmektedir. Yani Kur'an'da bazen bir şey, bir mevzu emir sigasıyla geldiği halde kasıt emir olmayabilir, tavsiye olabilir. Bazen de tavsiye şeklinde söylendiği halde maksat emir olabilir. Nasıl anlayacağız? Başka delillerle, başka ayetlerle, hadislerle ya da akli delillerle anlaşılır. Başka yerlerde Allah Azze ve Celle ana babaya itaati emrediyor. Ana baba eğer kötülüğü emretmiyorsa, ana babaya iyilik yapmayı başka ayetlerde emrediyor. Bana ve ana babana şükret dedik buyuruyor. Kendiyle beraber, kendinden hemen sonra ana babayı söyler. Kur'an, ana baba hakkına bu kadar önem verir. Allah Azze ve Celle kendinden sonra ana babayı söyler. Anne mi baba mı daha fazla hak sahibidir? Bir adam geldi dedi, ya Resulallah, dünyada en çok kime iyilik yapmalıyım? İyilik yapmama en çok layık olan kimdir? Anan dedi. Sonra ya Resulallah, gene anan dedi. Sonra ya Resulallah, gene annen dedi. Sonra dedi adam dördüncü kez, baban dedi. Allah Resulü, kızları diri diri toprağa gömen bir toplumda bunları söylüyordu. Bugün feminist akımların olduğu bir zamanda bunları söylemek bir şey ifade etmez. Onlar kadın haklarına daha son bir iki asırdır ulaşabildiler. Hem de halen de ulaşamadılar. Hala ana baba kıymeti bilmez. Ana babalarını sokağa atarlar. Allah Azze ve Celle 14 asır evvel peygamberine böyle söyletiyordu. En fazla anana yardım edeceksin. Onlardan birisi senin yanında, ikisi veya birisi senin yanında ihtiyarlayacak olursa onlara öf bile demeyeceksin. Kalbini kırmayacaksın. İlla da öf demek şart değil. Başka türlü de kalp kırılır. Bu bir misaldir. İnsanlar ekseri öf der, bunu küçük görürler. Kur'an o küçük olanı bile men ediyor. İnsanların küçük gördüğü şey Allah katında büyük olabilir. Onlara öf bile demeyeceksin. İnsana bunu tavsiye ettik buyuruyor. Yani insana medeniyetin yolunu öğrettik. Bir toplumda huzur evi adı altında huzursuzluk evleri varsa o toplum o kadar medeniyetten uzaktır. Bir toplumda ana babalar evlatlar tarafından sokağa atılıyorsa o toplum medeni olamaz. Anan baban senin kahrını çekmedi mi? Sabahlara kadar uyutmuyordun ananı. Sen de onun kahrını çekeceksin. Hem yaşlı birinin olmadığı ev güzel bir ev değildir. Yazıktır. Yaşlı bir insanın olmadığı ev acınacak bir evdir. Her eve bir yaşlı lazımdır. Yaşlıların kıymetini bilmek gerekir. Hele bu ana baba olursa, her eve bir yaşlı lazımdır. Yaşlıya bakacak gençler, ölümü hatırlayacaklar. Onun hastalığını görecekler, sağlıklarına şükredecekler. Yaşlının tecrübelerinden istifade edecekler. Yaşlı olsun, bir kenarda otursun. Hiçbir şey yapmasın. Varlığı yeter. İslam bunu öğretti. Bu medeniyettir. Uzaya gitmek medeniyet değil. O teknolojidir. O bilimdir. Medeniyet budur. Komşu münasebetleri olmayanlar medeni olamazlar. Ana baba kıymeti bilmeyenler medeni olamazlar. Arkadaşlık kuramayanlar, dostları olmayanlar, dost bulamayınca af buyurun kelpleri, dost edinenler, sabah sabah onları alıp da kuyruğundan, ipinden tutup da yollarda gezdirenler, dostları kalmamış olan toplumlar, köpekleri dost edinenler, edinmek zorunda kalanlar, medeni olamazlar. Allah Azze ve Celle güzel bir aile tarif ediyor. Ana babanın hürmet gördüğü bir aile. Ana baba baş köşede. İnsana bunu tavsiye ettik buyuruyor. Ne güzel bir Rab'dir. Ne güzel terbiye ediyor. Ne güzel terbiye ediyor. Rab'dir. Terbiye ediyor. İnsana bunu tavsiye ettik. Hamalethu ummuhu kürhe. Anası onu zorlukla taşıdı karnında yani. Ve vada'athu kürhe. Ve zorlukla doğurdu onu. Bunları unutma diyor. Neden ana babaya iyilik? Çünkü özellikle bakın ana babaya iyilik dedikten sonra anaya temas ediyor tekrar. Doğuran annedir çünkü. Doğuran annedir. Ana babaya iyilik yapmayı tavsiye yani emrettik dedikten sonra anneye geçiyor tekrar. Diyor ki anası çünkü anası onu karnında taşıdı ve onu zahmetle doğurdu. Bunu unutma. Bizi nankör olmaktan men ediyor. İyiliği olanların iyiliğini unutma. Senin için sıkıntı çekenlerin senin için çektiği sıkıntıları unutma. Böyle bir insan meydana getiriyor. İyiliği bilen bir insan. Peygamberimiz ne kadar güzel ifade etmiş. Rabbim beni terbiye etti. Hem ne güzel terbiye etti demiş. Allah böyle terbiye ediyor işte. İşte bu bir terbiyedir. Anası onu zahmetle taşıdı. 9 ay karnında onu taşıdı. Hadi ilk aylarını boş verelim. Son aylarında çok sıkıntı çekti. Sonra doğurdu. Doğururken de çok sıkıntı çekti. Bu aynı zamanda sezeryenle doğum yapmayın manasına da gelir. Zorlukla doğuracaksınız demektir. Ey kadınlar, zorlukla doğuracaksınız. Allah böyle kanun koymuştur. O sizin iyiliğiniz içindir. Sağlığınız için öyle gereklidir. Çocuğun sağlığı için de öyle gereklidir. Sezeryenle doğuran kadınların çocukları sağlıklı olmamaktadır. Kendilerinin de bünyeleri sağlıklı olmamaktadır. O doğum sancısına ve zorlanmasına, o sıkıntıya insanın ihtiyacı var. Bu ileride birçok hastalıkları engellemektedir. Çocuk zorlukla doğmak zorundadır. Zorlukla doğarken bir takım sulardan da kurtulmaktadır. Sıkışmaktadır ve atılması gerekenler vücudundan atılmaktadır. Ve o vücuttaki tabii mikroplarla karşılaşmalıdır. İlk o mikroplarla karşılaşmalıdır. Savaşmayı öğrenmelidir. Sezeryenle alındığı zaman bunlardan mahrum olmaktadır. Savaşmayı öğrenmemektedir. Daha birçok sebepler, benim mesleğim değil. Ancak uzmanları böyle anlatıyorlar. İnsan, yani kadın böyle normal doğum yapmalı. Sezeryenden uzak durmalı. Allah Azze ve Celle ona da işaret buyuruyor. İlla da böyle emretmiyor ama ona işaret ediyor. Ve vada'athu kurha diyor. Zorlukla doğurdu. İleride başka kolay yollar çıkarsa kolay yollara başvurmayın diyor. Başka zorluklar sizi bekler sonra. Bir zorluktan kaçacağım derken ameliyat zorluğuna katlanmak zorunda kalırsın. Yarım adam olursun. Ana babaya iyilik yapmayı tavsiye eden Allah sebep olarak bunu gösteriyor. Ana baba sıkıntı çekiyor. En çok anne çektiği için çocuğu büyütürken sürekli ya annenin karnında ya annenin kucağında. Hep anne o sıkıntıyı çektiği için Allah Azze ve Celle özellikle anne hakkına temas etmek istiyor. Ve buyuruyor ki ve hamluhu ve fisaluhu selasune şehra. Onu hamletmesi, taşıması yani karnında yani taşıması ve ondan ayrılması yani sütten kesmesi 30 aydır buyuruyor. Taşıması ve sütten fasletmesi, ayırması 30 aydır. Yani taşıma, karnındaki taşımayla süt verme süresi toplamı 30 ay. İbn Abbas'a göre ayetten şu mana elde edilmektedir. 9 ayda doğduysa çocuk, demek ki 21 ay daha 30'a tamamlamak için emzirse anası yeterli olmaktadır. Çünkü 30 ay buyuruyor. Ve hamluhu ve fisaluhu selasune şehra. Eğer farz-ı misal kadın 8 ayda doğurduysa demek 22 ay emzirecek. Mesela 6 ayda doğurduysa demek 24 ay 2 sene yani emzirecek. İbn Abbas bu hükmü elde etmiştir. Ancak Kur'an-ı Kerim başka bir ayette, Bakara suresinde, Lokman suresinde 2 sene anneler 2 sene emzirirler buyuruyor. O ayete göre 2 seneye tamam etmek daha uygundur. Kaç ayda doğurmuş olursa olsun. Her ne kadar böyle bir görüş varsa da 7 ayda doğurunca 23 ay, 8 ayda doğurunca 22 ay, 9 ayda doğurunca 21 ay emzirmesi şeklinde bir görüş olsa bile öbür ayet daha açıktır. Ve Allah Azze ve Celle orada anneler çocuklarını havleyni kamileyn diyor. Tam 2 sene. Bir gün bile eksik olmayacak. Çünkü özellikle belirtmektedir. Havleyni kamileyn. Kamil olacak diyor. 2 sene, tam 2 sene. Ay takvimine göre. Yani yılı 355 günden filan hesap edecek yaklaşık. Yani şimdiki takvimden 20 gün daha eksik olabilir yani. Havleyni kamileyn. 2 sene. Hazreti Ömer döneminde, bir rivayette Hazreti Osman döneminde olan bir olay var. Bu olay birkaç kez olmuş da olabilir. Çünkü bir rivayette Ömer döneminde deniyor, bir rivayette Osman döneminde deniyor. Bir olay olmuştu. Bir kabileden bir adam bir kadınla evlendi. Kadın 6 ay sonra doğurdu. Düğünden 6 ay sonra doğurdu. Adam geldi, olayı Hazreti Osman'a anlattı. Dedi ki benim karım böyle böyle 6 ay sonra doğurdu, zina etmiş herhalde. Benden evlenmeden 3 ay evvel herhalde biriyle zina etmiş. Hazreti Osman kadını çağırttı. Kadının kız kardeşi ağlamaya başladı. Halife seni çağırıyor deyince belli ki bir şey var. Ailesi titremeye başladı. Kız kardeşi korktu. 6 ay sonra doğurduğunu bildikleri için halife ceza mı verecek, rejim mi yapacak, ne yapacak? Korku içinde kaldılar, ağlamaya başladılar. Kadın anlamadı, kız kardeşinin ağladığını gördü ama anlayamadı. Neden ağlıyor bacım gibi düşündü ama sebebini anlayamadı. Ve gitti halifenin yanına. Halife Osman radıyallahu anh, her gün Kur'an okuyan Osman, birkaç günde bir Kur'an'ı hatmeden Osman, kadının recm edilmesine hükmetti. Zina ettiğine delil dedi. 6 ayda doğurdun madem, 9 ay değil, demek ki zina etmişsin. Recmine hükmetti. Olay Hazreti Ali, ilmin kapısı Hazreti Ali duydu. Ehl-i Beyt'in büyüğü Hazreti Ali duydu. Geldi dedi ki, ey Osman, sen nasıl böyle hüküm verirsin? Hazreti Osman dedi ki, 6 ay sonra doğurmuş, bu onun zina yaptığına delildir. Ali dedi ki, sen Kur'an okumuyor musun? Osman her gün Kur'an okuyordu aslında, ancak o noktayı gözünden kaçırmıştı, bu ayeti gözünden kaçırmıştı. Ezbere biliyordu ama manaya kafa yormamış demek ki. Kur'an dedi, buyurmuyor mu? Hamluhu ve fisaluhu selasune şehra. Taşıması ve sütten kesmesi 30 aydır. Yine başka ayette, Bakara'da ve Lokman suresinde, analar çocuklarını 2 sene emzirirler demiyor mu? 24 ay. Kaç ay kalıyor dedi o zaman hamle? Hamilelik dönemi. 2 sene emzirirler diyor Kur'an. 24 ay emzirirler. Buna göre kaç ay kalıyor geriye dedi ey Osman? 6 ay kalıyor. Demek ki kadın 6 ay sonra doğurabilir, anlamıyor musun dedi. Demek ki hamileliğin en az süresi 6 ay olabilmektedir. Daha evvel de doğum olur ama düşük olabilir. Sakat olabilir, eksik doğabilir, o ayrı. Tam bir çocuk olarak 6 ayda doğması mümkündür yani. Anlamıyor musun dedi. Toplamı 30 ay olduğuna göre, bunun 24 ayı emzirme süresi olduğuna göre, demek ki hamilelik süresi 6 ay kalıyor. Sen nasıl bu kadını rejim edersin dedi. Bir rivayete göre Hazreti Osman hatasını anladı. Hemen kadına haber gönderdi, affedildin, rejim yok dedi. Bir rivayete göre o zamana kadar zaten iş bitmiş, kadın rejim edilmiş. Ve o çocuk biraz büyüdü. O kadından davacı olan kocası der ki daha sonraki zamanlarda, vallahi çocuğum bana tıpatıp benziyordu. Benim aynım. Bir karga yavrusu nasıl ki kargaya benziyorsa diyor, bir yumurta nasıl ki yumurtaya benziyorsa, çocuğum bana o kadar benziyordu. Ben ne yaptım? Karım hakkında böyle gittim, davacı oldum. Bilir bilmez böyle konuştum. Eğer rejim rivayeti doğruysa, rejim edilmesine sebep oldum. Doğru değilse, son anda kurtulduysa kadın, yine de sonuçta kadına bir iftira atılmış oldu ve kadıncağız üzüntülü günler geçirmiş oldu en azından. Her ne ise ama ayet buna işaret ediyor. Hamileliğin en alt süresini belirtiyor. Çocukların da 2 sene emzirilmesine işaret buyuruyor. Hamileliğin en uzun süresi nedir acaba? En alt süresi 6 aydır. Buradan anlıyoruz. Hazreti Ali'nin istinbatıyla, İçtihadıyla anlıyoruz ki ayet buna işaret ediyor. Ancak hamileliğin en uzun süresi nedir? O burada tam anlaşılmıyorsa da bir kanaata göre bu ayet ona da işaret etmektedir. Hamluhu ve fisaluhu. Vav atıf için olmaktadır. O bu görüşe göre hamli de yani karnında taşıması da selasuna şehre 30 ay. Bu ihtimale göre, bu görüşe göre Hamluhu yani selasuna şehra ve fisaluhu selasuna şehra. Yani 30 ay karnında taşır demek oluyor ona göre. 30 ayda emzirir demek oluyor. O yüzden İmam Azam'a göre emzirme süresi 30 aydır, 2,5 sene. Diğer mezheplerde hatta İmam Azam'ın talebelerine göre gene 2 senedir, 24 ay. Süt anneliğinin oluşması için, mesela oradan kaynaklanıyor. Süt annesi sayılması için 2 sene içinde o kadından emmiş olması gerekmektedir. 2 seneden sonra bir gün bile geçse, artık o kadından emse onun süt çocuğu sayılmaz. O kadın onun süt anası sayılmaz. Süt anası sayılması için 24 ay içinde emmesi gerekiyor. Ekseri mezhepler, cumhurun görüşü bu. Bu şekildedir. Ancak İmam Azam'a göre bu ayetteki vav'ın atıf olma ihtimali var. Dolayısıyla da hem hamli 30 ay oluyor, hem de fisali, sütten kesilmesi 30 ay olmuş olmaktadır. Yani kadın 30 ay emzirebilir. Dolayısıyla 2,5 sene içerisinde bir kadından emerse çocuk, o çocuk onun süt çocuğu, o kadın onun süt anası olmakta, süt akrabalığı gerçekleşmektedir. Artık o kadının diğer kızları buna haram olmaktadır. Erkek çocuğuysa bu çocuğa haram olmaktadır. Çünkü süt annesidir. 2,5 sene içinde emmiş olsa bile İmam-ı Azam'a göre, ama diğer mezheplere göre 2 seneden sonra olursa artık süt akrabalığı gerçekleşmez. Çünkü ayette anneler çocuklarını 2 sene emzirir buyuruyor. Onu esas alıyor diğer mezhepler. Ama İmam-ı Azam bunu da dikkate almıştır. Burada 30 ay dediği için 30 ay emzirebilir ve 30 ay içerisinde emmiş ise onun süt çocuğu sayılır demiştir. Hamiline gelince, hamil nasıl 30 ay olur derseniz, o da şöyle olmaktadır. Yani mesela bir kadının kocası ölse, ölümünden 30 ay sonra kadın doğursa yani, bu kadına zaniye muamelesi yapılamamaktadır. Bu kadın 30 ay evvel hamile kalmış, kocası ölmeden belki bir gün evvel hamile kalmış, arlı namuslu bir kadın olabilir. 30 ay sonra doğurmuş, 9 ay değil, 30 ay sonra doğurmuş olma ihtimali vardır. Ya da diğer görüşe göre 24 ay sonra doğurma ihtimali vardır. Yani kocasından bugün boşansa ya da kocası ölse 24 ay sonra doğursa, bir görüşe göre, diğer görüşe göre 30 ay sonra doğursa bu kadın zaniye muamelesi görmez. Demek ki sen kocandan sonra zina etmişsin denilemez. Çünkü kocan 2 sene evvel öldü, sen nasıl yeni doğuruyorsun? Hamilelik 9 aydır. Sen demek ki kocandan 1 sene sonra zina, 15 ay sonra zina etmişsin demek ki. Denilemez şahit olmadıkça ya da itiraf etmedikçe. Çünkü bu ihtimal vardır. Spermin annenin vücudunda canlı olarak kalması ve 15 ay sonra yumurtayla döllenmesi mümkünmüş demek ki. Tarihte acayip olaylar vardır. Hatta bazı rivayetlerde, ne kadar doğrudur bilemiyoruz ama, 4 sene sonra doğurduğu, kadının kocası öldükten sonra namuslu bir kadın, 4 sene sonra doğurduğu dahi rivayetlerde gelmiştir. Haydi o olmasa bile en azından 2 seneyi baz olarak alabiliriz. En azından 2 sene sonra doğurduğu zaman bu kadına zinakar muamelesi yapamayız. Elimizde bir delil varsa o başka. Şahitler varsa o başka. O şahitler de 4 tane erkek şahit olmak şartıyla. Ya da kadının kendinin itiraf etmesi şartıyla. Aksi halde sen zina etmişsin mutlaka. 24 ay sonra doğurur mu denilemez. Mümkündür. Anası onu karnında zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu ve hamluhu ve fisaluhu 30 şehra taşıması ve emzirmesi 30 ay sürdü. Bu kadar zahmetini çekti. Yani bunu unutma ey insan denilmektedir. İnsansan eğer bunu unutmazsın. Para için, pul için anasına, babasına edepsizlik yapanlar, anası daha ölmeden anasının servetine göz koyanlar, babasının servetine göz koyanlar, insan mısın? İnsan mısın? Bir bak kendine. Bazı karaktersizler babasının, anasının daha cesedi daha defnedilmeden, daha toprağa verilmeden ya da hemen 2 gün sonra miras kavgasına başlayanlar, bazı karaktersizler de var ki daha anası babası ölmeden ondan mirasını isterler. Ölmüşün gibi kabul et diyor, ver benim paramı diyor. Vermezsen şöyle yaparım, böyle yaparım diyor. Böyle insanların suratına bakamıyorum. Anasına babasına bunu yapanın suratına bakamıyorum. Evime gelmesini de istemiyorum. Anasını babasını sokağa atanlar, bir kısmı tamamen sokağa atıyor bir şeysi yoksa, bir kısmı da malı mülkü varsa o malı mülke bir an evvel el koymak istiyor anasının babasının rızası olmadığı halde. Evladım, hakkım sana haram olsun dediği halde, hakkım sana haram olsun, ben bela istemiyorum. O yüzden sana veriyorum. Ölmeden beni öldürdün. Ölmeden beni öldürdün. Sana hakkımı haram ediyorum. Mezarıma da gelme. Demesine rağmen umurunda olmayan, illaki o paradan başka bir şey düşünemeyen dünya perestler. Allah Resulü bir hadiste buyurmuş ki, bir zaman gelecek, insanların en çok önem verdikleri mideleri olacak. Şerefleri, malları, mülkleri olacak. İlimleri değil, takvaları değil, insanlıkları değil, mallarına göre şeref sahibi olacaklar. Dinleri, imanları, paraları olacak. Kıbleleri, kadınları olacak. Halbuki anası babası kendini büyütmüş. İnsan ana babasına böyle nankör, ondan zorla almak ister, çocuğuna vermek ister. Bu ne garip bir durumdur. Bu da bir imtihandır. Senin üzerinde hakkı olan anandır, babandır. Çocuğun sende hakkı yok. Senin onda hakkın çok. Senin onda hakkın çok. Anana babana iyilik yapman lazım. Onun sende hakkı var. Yönünü anasına babasına çevireceğine, evladına çeviren. Anadan babadan alıyor zorla, evladına harcıyor. Bu ne alçaklıktır? Bu nasıl insanlıktır? Senin çocuğun mu doğurdu, senin zahmetini çekti? He? Senin anan baban doğurdu, zahmetini çekti. Sen anandan babandan çok çocuğuna kıymet veriyorsun. İnsan için bu bir imtihandır. Kendi üzerinde hakkı olanları mı daha çok sevecek, saygı duyacak, hakkı olmayanlara mı daha çok meyledecek? Bu insan için bir imtihandır. Allah bunu imtihan için vermiş. Evlat sevgisi, ana baba sevgisinden fazla geliyor, anlayacağınız. Evlat sevgisi, ana baba sevgisini geçiyor. Bu bir imtihandır. Anan baban kıymetli olmalı. Evladından daha kıymetli olmalı. Çünkü o seni büyüttü. O senin kahrını çekti. Evladın senin kahrını çekmiyor. Aksine sen onun kahrını çekiyorsun. Nasıl olur da senin üzerinde bunca hakkı olana önem vermezsin de hakkı olmayana önem verirsin? Bu nasıl bir şey bu? İnsan hep istikbale bakıyor. Hiç geriye bakmıyor. Bu insanın imtihanıdır. Geriye bak, geriye. Geriye bak, ileriyi göresin. Anana babana bak, geriye bak. Sen üzerinde hakkı olanlara bak. Hep istikbale bakıyorsun. Çocuğuna, çocuğunun çocuğuna. Hep onlara yöneliyorsun. Eskiden atalar demiş. Ana babanın yönü evlada, evladınki dağa doğru demişler. Ama bu hayırlı bir evlat ahlakı değildir. Allah Azze ve Celle bizi kitabıyla terbiye etmek istiyor. Ayetin sonuna gelmedik. Ancak burada bırakalım. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için mücadele edenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.